Ayrım 15.
Ancak Filistin'de Arap kabileleri vardır ve Müslümanlar can düşmanları bildikleri insanlara bir avuç toprak bile vermeyi düşünmemektedirler. O andan başlayarak İngiltere bir yandan verdiği sözlerin bir yandan da siyasal ve iktisadi politikasının arasında kimseyi darıltmamak için ayak sürçüp durur. Öte yandan İngiliz çıkarlarının karşısına hem de tehlikeli biçimde Amerikan petrol kumpanyalarının rekabeti çıkmıştır. Ne yandan bakılırsa bakılsın, Orta Doğu'da İngiliz etkinliği özellikle Müslüman halkların bağımsızlığa kavuşmalarını savuşturmak ya da geciktirmek için elinden geleni yapma amacına dönüktür. Ve İslam dünyasında her yanda yenilik rüzgarlarının estiği bir zamanda olmaktadır bu. Batıdaki Müslüman ülkelerde reform hareketinin doruk noktasına eriştiği bir sırada İran'da ve Afganistan'da pek hızlı gelişmeler olmaktadır. Uzun zaman Rus ve İngiliz arkasından da Alman çıkarlarının birbirleriyle çatıştığı İran'da, savaş sonrasında İngiltere'nin fiili koruyuculuğuna sert bir tepki oluşur. 1921'de başını Rıza Han'ın çektiği bir ulusal devrim olur. Bu lider Rıza Şah Pehlevi adıyla 1924'te şahlığını ilan edecektir. Kurduğu yönetim bir anayasa ve parlamentoya dayanmaktadır. Daha da önemlisi Türkiye'deki rejimden esinlenmiştir yer yer. Aslında İran dinsel özgürlüğünü korumaktadır. Şii çizgide 12 imamın inanışını sürdürmektedir. Ve ilk parlamento saklı imamın huzurunda açılır. Anayasa bile imam döndüğünde yürürlükten kalkacağını açıkça söylemektedir. İran, Şii İslam'a bağlılığını sürdürürken, ulusal özgürlüğünü daha iyi belirtmek üzere, İslam öncesi geleneklerle bağlılığını yeniden kurar. Hükümdar ailesinin Pehlevi adını almasının nedeni budur. Ancak öte yandan reformlara da girişilir. Göçebeler yerleşik hale getirilir. Giyim kuşam batılılaştırılır. Yabancı kumpanyaların petrolden elde ettikleri kazançlardan daha da fazla pay alınarak sulama sistemi geliştirilir. Afganistan'da da reformcu bir hükümdarın Emanullah Han'ın yönetiminde bir reform ve modernleşme girişimi olur. Ne var ki tutucu bir tepki 1929'da son verir her şeye. Özetle, Müslüman ülkelerde bilinçleniş ve milliyetçi hareketlerin boy atışı, sömürgeci güçlere karşı oluşta kendini göstermektedir çoğu kez. Hint'te ve Endonezya takım adalarında da olan budur. İslam dünyasında bağımsızlık hareketi, 1929 bunalımının arkasından 30'lu yıllarda hızlanır. İkinci Dünya Savaşı, bütün dünyada olduğu gibi, Müslüman ülkelerde de sömürgelikten kurtuluş sürecini doruğuna çıkarır. Savaş sonrası, tabloda bir büyük yenilik de vardır. Milliyetçilik bir kitle hareketine dönüşür. Öte yandan, Müslüman ülkelerin stratejik ve iktisadi bakımdan büyük önemleri vardır kapitalizmin gözünde. Böylesi bir ortamda İslam dünyasında kurtuluş ve modernleşme daha da hız kazanır. Ama beraberinde de yeni sorunları ve büyük bunalımları alır getirirler. Hemen her yanda uzun yüzyılların biriktirdiği gecikmenin bilincindedir insanlar. Ve uygar dünyaya yetişmek kaçınılmaz bir zorunluluktur artık. Bu ise hatta İslami yaşamın özüne değin, ne ki var baştan aşağıya gözden geçirmeye çevirir dikkatleri. Doğaldır ki dev sorunların üstesinden gelmek kolay da değildir. İktisadi, sosyal ve siyasal sorunlar. Bütün üçüncü dünyanın olduğu gibi, Müslüman ülkelerin de baş sorunu, mümkün olan hızla sanayi devrimini yapmaktır. Dünyaya ayak uydurabilmenin ilk koşulu budur çağımızda. İslam'ın tablosu nedir bu bakımdan? İlk göze çarpan şu. Hemen bütün Müslüman dünya bir iktisadi bağımlılık içinde. Bu bağımlılıktan eski metropoller sorumlu gerçi. Ama sadece bir bölümüyle söz konusu bağımlılık, daha başka nedenlere, İslam dünyasının geçmişine, yer yer doğal yoksulluğuna, nüfusundaki korkunç artışa da çok şey borçlu. Çaresiz olmasalar da korkunç hastalıklardır bunlar. İşte böylesi bir ortamda sanayi devriminden söz etmek soruna bir formül getirir. Ancak karşılığı pahalıya ödenecek bir formüldür bu. Yemişleri hemen tadılamayacak, yaşam düzeyleri üstünde etkileri birden görülemeyecek, çetin çabaları gerektirmektedir. Söylemek gerekir. Araya giren sömürgecilik, böyle bir işe hazırlamadı bu ülkeleri. Sömürgecilerin en büyük günahı da burada belki. Ama şunu da yadsımamalı. Sömürgecilerin önemli katkıları da oldu. Çağın pek gerisine kalmış, yaşamı yüzyıllardan beri değişikliğe uğramamış ülkeler, birden pek ileri uygarlıkların içinde gelip buldular kendilerini. Ve bir şeyler de aldılar. Başta ölüm oranlarını alabildiğini azaltan modern tıp ve sağlık önlemleri, özellikle Fransız egemenliğindeki ülkelerde duruma göre az çok önemli bir eğitim ve çeşitli maddi eserler, limanlar, yollar, demir yolları, sulama barajları eşliğinde bir modern tarım örgütlenişi, kimi zaman da bilgiye dayanan bir sanayileşme taslığı. Çok şey denecektir, hem evet hem hayır. Çünkü bir yandan bu katkı eski toplum yapısını bir bölümüyle de olsa yıkarken, öte yandan yerine hiç de yetkin olmayan yeni yapılar kurdu. Bu yeni yapılanma bir ulusal ekonomi gözetilerek olmadı. Tersine metropole ve dünya durumuna bağımlı bir ekonomi göz önünde tutularak gerçekleştirildi. Sektörlere göre gelişmedeki düzensizliğin kaynağı bu ve genç bağımsız devletlerin kendi yapılarını ulusal gereklerin bütününe yanıt verecek biçimde yeniden gözden geçirme zorunluluğunun altında yatan da bu. Bu güçlük onların uygarlıklarına, kimi coğrafi yoksulluklara bağlı yığınla başka nedene gelip ekleniyor. Bütün bunların üstesinden gelebilmek için Müslüman ülkelerin başta kendilerine gereksinmeleri var, sonra başkalarına. Böylece ayrıcalıklar dünyasının pek vahşi oynak politikasına kendilerini uydurmaları gerekiyor. Bunun bilincindedirler. Yetenekleri de vardır bunları yapmaya. Ne zekaca geridirler, ne de politika hilelerinden habersizdirler. Dahası, kendi kendilerine uymaları gerekirken, dünyanın gerçek yaşamına da dört elle sarılmalıdırlar. İşlerindeki en büyük güçlük de burada. Daireye kare çizmek gibi bir şeydir bu. Petrol bir nimet mi İslam dünyası için? Gerçekten kimi Müslüman ülkelerin eline hemen hemen mucize kabilinden bir koz geçmiştir. Alaaddin lambasını şöyle bir sıvazlamış ve arkasından çölden kara altın yani petrol fışkırmıştır. Petrolün bir zenginlik olduğu tartışma dışı. Nitekim yararlı etkilerini bütün petrolcü devletlerin ekonomilerinde hissettiriyor. Bu zenginliğin Orta Doğu'ya cömertçe bahşedildiğini de bir gerçek. Petrolü araştırma ve işletmeye açma olanakları uluslararası büyük petrol şirketlerinin elinde. Kazançtan göz alıcı pay da onlara ayrılıyor. Onlar arayıp buluyor, arıtıyor ve dağıtıyorlar. Karşılığında da kaynak sahibi devlete bir pay veriliyor. Petrolün hüküm sürdüğü yerde gerçi görünüm değişiyor. Dev petrol kuruluşları, yollar, limanlar, havaalanları, yeni kentler, işçi birikimi. Ancak beraberinde bir sosyal eşitsizlik de gelip oturuyor. Çünkü bu zenginlik, örneğin Suudi Arabistan ve Körfez şeyhliklerinde olduğu gibi, çağ dışı bir kral ailesinin, prenslerin, kabile şeflerinin dizginsiz lüksünü de besliyor, çarçur ediyor. Görünüm, Mısır devriminin etkisindeki coşkulu gençlik ile kamu işlerine katılmanın özlemi içindeki bir burjuvazinin hoşuna gitmiyor. Ayrıca bu paralardan bir bölümünün gerici akımların emrine verilerek Müslüman dünyada ilerici düşünceler ve adımlar aleyhinde kullanıldığı da gerçeklerin bir başka yüzü. Öte yandan petrol, son Irak-Kuveyt çekişmesinin bir kez daha gösterdiği gibi hırlaşmalara yol açıyor ve dünya barışını tehlikeye sokuyor. Son olarak, petrol, tröstleri, zaman zaman işlettikleri rafinerilere el konulma tehdidiyle karşılaşsalar da, Arap yönetimleri yine de onlara bağımlı kalmaktadır. Çünkü onlar olmadan petrol sanayisinin fazla üretim tehdidi altında olduğu bir dünyada ürettiklerini nasıl satabilirler? Neresinden bakılırsa bakılsın, petrol, Orta Doğu ülkelerini büyük dış güçlerin rekabetlerinin oyuncağı olmaya mahkum ederken, dünya kapitalizminin çürütücü entrikalarını da içine atmaktadır. Özellikle petrol, Tanrı'nın pek kuşku duyulacak bir lütfu İslam'a. Dev sorunların ortasında, hemen bütün Müslüman ülkelerin kolları sıvayıp, daha şimdiden çok şeyleri gerçekleştirdiklerini görüyoruz. Üretim düzeyinde bir genel ilerlemenin olduğu açıktır. Ancak bu kez de korkunç bir nüfus artışı her şeyi tehlikeye sokuyor. Nasıl beslenecek bu gitgide çoğalan insanlar? Nüfustaki olağanüstü artış, kalkınma yolundaki bütün hesapları altüst ediyor. Kişi başına düşen gelir düzeyini aynı ölçüde tutmak bile sorun oluyor bu durumda. Çalışmak için sanayi ülkelerine göç de sorunları hafifletmiyor. Avrupa'nın çok nüfuslu ülkelerinin bulduğu çözüm sanayileşme olmuştur. İslam dünyasında ise kavgada her ülkenin elinde değişik şanslar ve kartlar görüyoruz. Irak, İran, Suudi Arabistan, Cezayir'in petrolü var. Mısır, Nil'in sularına, Süveyş kanalına, yüksek nitelikteki pamuğuna, dokuma sanayisine güveniyor. Türkiye ile Fas, sanayileşmede biraz daha ileride. Endonezya, kauçuğa, petrole ve kalay madenlerine sırtını dayamış durumda. Pakistan'da bitip tükenmeyen buğday ve kenevir tarlaları. Bu kartlar güzel ama oyun güç ve rastlantıya bağlı. Müslüman ülkelerin kalkınma yolunda karşılaştıkları sorunlar gerçekten çetin. İktisadi ve sosyal sorunlar iç içe geçmiş durumda. Böyle olunca da her birini yalnız başlarına alıp çözmek olanaksız. Hepsi bir arada. Korkunç bir program çıkarıyor karşımıza. Ne yapılabilir, ne yapılmalı? İlk akla gelenler şunlar oluyor. Her ülkede, bütün yurt düzeyine yaygın, özellikle devlet öncülüğünde bir sanayileşmeye gitmek. Mülkiyetin çağ dışı kalmış biçimlerine de dokunacak çerçevede, sulama sorunundan ekilir topraklardaki erozyon sorununa değin, ciddi bir tarım, teknik ve politikası yoluyla tarıma çekidüzen getirmek, ülkeyi sömürme sonucuna götürmeyecek bir dış yardım politikası izlemek, ulusal pazarı kurmak ve dış pazarlarla ilişkiye geçmek. İnsanlığın otomasyona doğru gittiği bir çağda ne yapıp edip emek gücünü eğitip oluşturmak. Teknisyen, mühendis, eğitici ve yönetici kadrolar oluşturmak. Eğitim ve teknik yetişme iç içe yürüyor çağımızda. Kuşkusuz uzun soluklu bir iştir bu. Ancak eğitim konusunda halktaki büyük coşku bu konudaki çetin sorunların üstesinden gelmede yardımcı olacaktır. Özetle dev yatırımlar, sonuçları da kimi zaman uzun vadede alınabilecek dev yatırımlar gerekiyor. Böylesi bir süreçte bazı kuşakların daha baştan feda edilmesi gibi bir tehlike var. Gelecekteki kuşaklar için bugünkülerin zararına bir ayrıcalık doğmuyor mu bu halde? Bu acılı ayrıcalığı fark ettiklerinden olacak Suriye ve Lübnan'daki kimi genç şairlerin konuyu kendi kendilerine açıklamak için başvurdukları bir Taunus mitosu var. Bu bir doğulu tanrı. Acılar içinde ölmeye mahkummuş ama yeniden doğması da yazgısındanmış. Ne var ki bir çözüm de bulmak gerek. Sorunların açıklığı, çözümlerin güçlüğü ve ivediliği, kaçınılmaz özverilerin genişliğine bakıp çeşitli Müslüman devletlerde izlenecek stratejiler üzerinde duraksamaların olması anlaşılır halde. En azından iki yol var önlerinde bu ülkelerin ve onlardan birinin ya da ötekinin seçimi bütün bir İslam'ın yazgısını da ilgilendiriyor. Gerçekten genel olarak bakıldığında ya belli bir siyasal liberalizm ikliminde yarı liberal, yarı müdahaleci batı kapitalizmi çerçevesi içinde kalınacaktır ya da ister Sovyet, ister Yugoslav, ister Çin örneği olsun, sosyalist deneyimlerin doğrultusunda yürünecektir. Daha da yalın söylemek gerekirse, toplum ve yönetim ne pahasına olursa olsun bir çekit düzene kavuşturularak sürdürülecek ya da mevcut yapı bir hamlede yıkılacak ve başka bir temel üzerinde bir yenisi kurulacaktır. Bu seçimler doğaldır ki sadece bir zihin işi değil, içeride ve dışarıda yığınla etkene bağlı. Aslında İslam dünyasında her yanda ya da hemen hemen her yanda bir burjuvazi, bir küçük burjuvazi, çoğu kez gençlerin oluşturduğu yükselen bir aydınlar zümresi boy atmaktadır. Bütün bunlar batıya öykünerek tutulan yollara bakıp hayal kırıklığı içindedirler. Örneğin siyasal alanda Afganistan ve Yemen gibi iki ülke bir yana, bütün Müslüman ülkelerde parlamento vardır. Ama ne kazanmıştır bu ülkeler bununla? Türkiye gibi belli bir parlamento geleneği olan ülkeyi konunun elbette dışında tutmalı. Ancak gerçek bu. Öyle olduğu içindir ki özellikle genç Müslüman intelligentsiya görünüşe bakılırsa Marksist düşüncenin derin etkisi altındadır. Gerçi İslam düşüncesini hala felce uğratıp duran orta çağ kafalı çevrelere karşı duyulan tepki büyük rol oynuyor bunda. Ne var ki bu aydınlar Batı'nın liberal ve demokratik kültüründe de aradığını bulamamış durumda. Batı, Müslüman devletlerin başta Sovyetler Birliği ile olan davranışlarına ve alışverişine bakıp bunları ucuza makine, silah ve kredi sağlamak amacıyla el çabukluğu ya da beceriklilik örnekleri olarak görme eğilimindedir çoğu kez. Ne var ki soruna dar bir açıdan bakmadır bu. Sosyalist deneyimler İslam dünyasında gençliği büyülemektedir. Bu durumda Batı'nın dayandığı ise Yalnız gerici aristokratlar, tiyatrodakiler gibi dayanıksız ve geçici bir sosyal dekor olmuştur çoğunlukla. Onun, emperyalizmin yıkıcı etkileri dışında, başka yerde olduğu gibi dünya çapında bir politikası olmamıştır. Öte yandan, çetin siyasal sorunları da var İslam dünyasının. İlk göze çarpan da siyasal bölünmüşlük. Kur'an ve hadisler, her türlü rejimlere geçerlilik sağlayacak genişlikte ve çeşitlilikte. Ataerkil ve dinsel monarşiler, icma ilkesine dayanabilecek parlamenter demokrasiler, eski halifelerde olduğu gibi Tanrı'nın ya da halkın seçtiği bir şefin diktatörlüğü. Türkiye gibi belli bir demokrasi geleneği olan bir ülke dışında, otoriter yönetim biçimi hemen her yerde geçerli. Babadan oğula monarşiler, henüz kabile çerçevesinden tam olarak çıkamamış toplumlarda görülüyor. Suudi Arabistan, Ürdün, İran körfezindeki emirliklerde böyle. Kemalist örnek, Nasır'dan başlayarak Mısır'da ve başka yerlerde etkili oldu. İktidarın kişileşmesi, olayı çoğu ülkelerde etkili olmanın da koşulu gibi görünüyor. Bu alacalı, bulacalığın yanı sıra siyasal bölünmüşlük konusu devletleri ve devlet gruplarını birbirinin karşısına çıkarmakta. Açıktan açığa yan tutan devletler var. Türkiye, İran, Irak, Pakistan ve İngiltere arasında Sovyetler Birliği'nin Orta Doğu'da nüfuz kurmasını önlemeye yönelik bir karşılıklı güvenlik ve savunma örgütü olarak 1955'te Bağdat Paktı kurulmuş ve kimi Müslüman ülkeler böylece Batı bloğuna katılmışlardı. Örgüt, 1959'da Irak'ın çekilmesiyle CENTO adıyla sürdü. 1979'da Pakistan ve İran'da çekilince örgüt feshedildi. Öyle de olsa Türkiye'nin bir başka batılı kuruluşa, NATO'ya üyeliği sürüyor. Buna karşılık Müslüman ülkelerin çoğu yansızlar kümesinin içindedir. Bu yansızlığın ilkeleri, bağımsız Afrika ve Asya ülkelerinin 1955'te topladıkları Bandu Konferansı'nda kabul ve ilan edilmiştir ki şunlardır. Sömürgeciliğe karşı mücadele, uluslararası uyuşmazların barışçı yollarla çözümü, iki kamp, batılı ve doğulu kamplardan birine girmeyi red. Bu yansızlığın Müslüman ülkelere iki blok arasında manevra yapma olanağı sağladığı için kimi yararlarda bulunduğunu söylemiş olalım. Bunun dışında görülen ise komşu ülkeler arasında sürekli uyuşmazlık. İslam dünyasındaki bölünmüşlüğün yanı sıra birleştirme çabalarının da tanık oluyoruz. İlk birleştirme çabası Panislamizm doğrultusunda